Ayrım 9. Huzursuzluk. Zülfü Livaneli. Sayfa 129. Melek Naz'a yolculuk. Merhamet zulmün merhemi olamaz. Anlatılan hikayelerle serserilmemiş durumda, içimde durmadan büyüyen bir huzursuzlukla İstanbul'a döndüğümde aklımı toplayıp işime odaklanamıyordum bir türlü. Sanki bedenim İstanbul'a uçmuştu ama ruhum Mardin'de kalmıştı. Kavanoza kapatılmış bir sinek gibi ne kadar çırpınsam da Mezopotamya atmosferinden çıkamıyordum. Taş ve güneş ve baharat ve masal ve ağır akan zaman ve çöl gizemi beni ele geçirmişti. İçime baktığımda kendimi değil bunları görüyordum. Melek Naz'ı bulmak, onu görmek, konuşmak bir saplantıya dönüşmüştü. Gece gündüz onu düşünüyordum. Biliyorum kulağa saçma geliyor ama resmini bile görmediğim bu kıza doğru çekildiğimi hissediyordum. Evet evet, düpedüz çekiliyordum ona doğru. Arada bir kendimle dalga geçmeye çalışıyor, Melek Naz'ı bulma çabalarıma aşkın merkezine seyahat adını vererek gülüyordum. Oysa aşk falan değildi bu. Belki gazeteci merakından kaynaklanan bir şeydi ama ne yalan söyleyeyim, onu da aşıyordu zaman zaman. Hüseyinleşiyor muydum, nedir? Ne var ki bu alaylar da işe yaramıyordu. Huzursuzdum, yediğim içtiğimden tat almıyordum. Arkadaş sohbetleri yavan, yaptığım gazetecilik saçma sapan geliyordu. Herhalde dünyada hiç görmediği bir kıza bu derece çekilen tek insan bendim. Eski doğu masallarında aksakallı bir ermiş rüyasına girdiği er kişiye bir kız tasviri gösterir. İçine sevda ateşi düşen aşık da ömrü boyunca onu arayıp durur ya. Benimki de öyle olmamıştı. Rüyamda bile görmemiştim kızın yüzünü. Neye benzediğini bilmiyordum ama gece gündüz onu düşünüyordum. Aslında çok tuhaf bir şeydi bu. Kadınla erkeği birbirine çeken feromon mu, koku mu, ten uyuşması mı, kişilik mi, tavır mı, davranış mı, ses mi, gülüş mü, bakış mı, boy boz mu, ruh güzelliği mi, kafa denkliği mi, her neyse hiçbiri yoktu bunların. Belki de bir hikayeye vurulmuştum ben. Evet evet, bir hikayeye, bir kültüre, bir tarihe vurulmuştum. Hiç insan bir hikayeye vurulur mu? Oluyormuş demek ki diyordum kendi kendime. Melek Naz'ı bulma isteği zaman zaman kendini duyuran ama hiç kaybolmadan hep orada duran bir diş sızısı gibi zonklayıp duruyordu. Mezopotamya inançlarına sahip olsam ben de şeytanın etkisine girdim derdim herhalde. Eski evimi eski karıma bıraktıktan sonra Cihangir'de kiraladığım küçük apartman dairesinin kapısına marul mu asmalıydım yoksa? Kahverengi kapıyı koyu maviye mi boyamalıydım? Bir gün bunu yapsam karşı dairedekiler ve kapıcı ne tepki verirlerdi? Hele marullara. Bizim gazeteci oynattı diye polise telefon ederler miydi? Böyle düşüncelerle olayı hafifletmeye, kendimle alay etmeye çalışıyordum ama olmuyordu bir türlü, olmuyordu. İçime kök salmış, zehirli bir sarmaşığa benzeyen tutkuyu söküp atamıyordum. Melek Naz ile kör bebeği İstanbul'daydı. Ama bu 15 milyonluk kargaşada nasıl bulabilirdim ki onları? Hüseyin'in Melek Naz'ı hangi arkadaşına gönderdiğini öğrenmek için Aysel'i çok sıkıştırdım. Elinde bir adres, bir telefon var mıydı? Tek bir isme bile razıydım ama bilmiyordu. Bu konuda hiçbir fikri yoktu. Çıkmaz yola girmiştim. Hiçbir ipucu bulamıyordum. Derken aklıma ilginç bir şey geldi. Belki de Melek Naz'a Nergis üzerinden ulaşabilirdim. Bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı vardı. İki gözü de görmeyen Nergis adına bir bebeği aramak, Melek Naz'ı aramaktan daha kolaydı belki de. Bebek nerede olabilirdi? Eğer herhangi bir evdeyse zordu işim ama başka yerlerde bulunabilirdi. Hastaneler, kimsesiz çocuklar bakım evi, mülteciler için sığınma evleri, yetiştirme yurtları, yetimhaneler, yardım kuruluşları. Nergis bunlardan birinde olabilirdi ya da herhangi bir doktora tedavi için götürülmesi mümkündü. Bu tip kuruluşları iyi bilen Nihal'den yardım istemeye karar verdim. Nihal bizim gazetede sağlık haberleri yapar. Hani her hafta başka bir bitkinin mucizevi etkisinin bulunduğu haberler var ya, onlardan. İyi ki de sormuşum. Ya da keşke sormasaymışım düşünceleri arasında gidip geldim bir süre. Çünkü İstanbul denilen Gayya Kuyusu'nda böyle yerlerin sayısı o kadar çoktu ki başa çıkılacak gibi değildi. Buna rağmen yılmadım. Her akşam gazeteden çıkıp eve geliyor, internetin başına geçip bu konuda ne bulabilirsem okuyordum. Anahtar kelimeleri, isimleri yazıyor, arıyordu, arıyordum. Gözleri görmeyen bebek, mülteci bebek Nergis, Suriyeli Melek Naz, yetiştirme yurtları, hastane, göz klinikleri, göz doktorları, sığınma evleri gibi aklıma gelen her türlü birleşimi deniyor. Kör düğüm olmuş yumağı çözecek tılsımlı bir ipin ucunu yakalamak için çırpınıyordum. Bu arada eski karımın istediği her şeyi yapmış, imzaları atmış, onu bir daha aklıma bile getiremeyecek biçimde hayatımdan çıkarmıştım. Melek Naz'ın hikayesine duyduğum saf ve derin tutkuya, bu hırslı, kariyer ve mal mülk düşkünü, batı özentisi kadının gölgesi düşmeyecekti. Tüketen insanın, üreten insandan daha değerli olduğu bu yanlış ve ahlaksız döneme tahammülüm kalmamıştı artık. Değişmiştim. Mardin beni değiştirmişti. İnsanlar bunca acı çekerken İstanbul'da en iyi suşinin nerede yenilebileceğini konuşanlara dayanamıyordum. Sayısı pek bol olan eski karım gibi plaza insanlarının daha çok tüketerek, daha çok batılı gibi görünerek değer kazanma çılgınlığını görünce aklıma ister istemez Şengal Dağı'nın ıssız bir koyağında taşların altında uyuyan ya da şimdiye kadar çoktan hayvanlar tarafından parçalanmış olan küçücük bir kız geliyordu. Hüseyin'i anlıyordum artık. Birkaç ay önce Mardin'de duyduğum davranışlarına şaşırdığım çocukluk arkadaşımı anlıyordum. Hatta yavaş yavaş Hüseyinleşiyordum. Aklı batıda, kalbi doğuda, yaşama şizofrenisinin parçaladığı ruhların bunalımını, özgüven eksikliğini, yabancı sözcüklerle, yabancı tüketim mallarıyla örtmeye çalıştıkları tedirgin kişiliklerini, olduğundan farklı görünme çabalarını sanki gözlerim birdenbire açılmışçasına göstermişti Hüseyin bana. Geceleri köşesine kırmızı siyah bir melek tavus işlenmiş mendili elime alıyor, öyle uyuyordum. Doğu, eşsiz gizemi ve dipsiz acısıyla karanlık bir girdap misali beni içine çekiyordu. Döne döne daha derinlere gidiyor, gittikçe Hüseyinleşerek Melek Naz diye sayıklıyordum. Görmediğim bir kız aracılığıyla bütün Mezopotamya'ya sevdalanmak gibi bir şeydi bu. Fuat amcanın anlattığı harese kavramı ile ilgisi yoktu. Doğuda sevdanın, masalın, sihrin daha derin olması ile ilgiliydi. Araplar sevdaya garam diyordu. Aşk ise sarmaşıkların sarılması anlamındaydı ki belki de sevdaya daha çok yakışan bir şeydi. Ya da ben bir hayale sevdalanmanın esrikliği içinde böyle düşünüyordum. Mendil yumuşaktı, güzel kokuyordu. Kenarlarında oyalar vardı. Kim bilir ne zaman, nerede, hangi kızların elinde işlenmişti bunlar. O melek tavus hangi genç kızın narin ellerinde biçimlenmişti. Sonra ne olmuştu o kızlara? Eski karıma bunları anlatsam anlar mıydı? O mendilin en pahalı Avrupa markalarıyla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu algılayabilir miydi? Uyumadan önce aklıma Nazım'dan iki dize düşüyordu hep. Şarktan geliyorum. Şarkın isyanını haykıraraktan geliyorum. Ben bir şarklıyım diye düşündüm. Onca yılın batı eğitimini, Avrupalı, Amerikalı gibi bir yaşam biçimine sahip olma çırpınmalarımı delinmiş bir çorap gibi tarafa atıvererek ben bir şarklıyım. Şark suyu içmişim ve masallar dünyasından geliyorum diye tekrarladım günlerce. Yıllardan beri aklıma gelmeyen aile üyeleri, Ankara'ya, İzmir'e dağılmış olanlar, görmediğim amcalar, halalar, teyzeler, kuzenler aklıma düştü. Keşke dedim, keşke babam beni İstanbul'daki o yatılı yabancı okula göndermeseydi. Keşke bu kadar yabancılaşmasaydım. Keşke kendimi batılı yerine koyarak yıllarımı harcamasaydım. Keşke Mehmet gibi Mardin'de sırtımı koca bir çınara dayayarak sağlamca yaşayıp gitseydim. Hem kendime güvenim daha çok olurdu, hem de doğuluların batılı, batılıların ise kendi halkına yabancılaşmış bir doğulu olarak gördüğü kimsesizlikten kurtulurdum. Tabii bu arada şark dediğim her şey Melek Naz'da simgeleşiyordu. Laleş, Bağdat'ın görkemli halifeleri, altın saraylar, yeryüzünü sallayan çöl peygamberleri, lahuri şallar, ipek, zümrüt, yakut kakmalı hançerler, balığın karnına giren Simbat, Firdevsi, Hafız, Sadi, İmru'l Kays, Binbir Gece masallarından daha girift biçimde zihnimde dolaşıp duruyordu ve bunların hepsi yüzünü bile görmediğim narin bir kızın hayaline düğümleniyordu. Bana kalsa bulmama imkan yoktu ama sağ olsun becerikli Nihal buldu çocuğu sonunda. Suriyeli sığınmacı bebeklerin, özellikle de hasta olanlarının nerelerde kaldığını öğrenmiş. Orada iki gözü kör bir çocuk olup olmadığını sormuştu. Herhalde o kadar da çok olmamalıydı böyle bebeklerin sayısı. Bir cumartesi günü söyleşi yapmak istediğimiz bahanesiyle el üstünde karşılaştığımız çocuk yetiştirme yurdunda Sevgi adını koymuşlardı buralara, Sevgi Evi. İki gözüne iki minik bulut oturmuş Nergis'i gördüm. Şengal Dağı'nda doğmuş, anasının sütünü hem Zilan'la hem anasıyla paylaşmak zorunda kalmış Nergis, bu dünyanın tehlikelerini ortaya çıkarmak için özellikle yaratılmış bir masumiyet simgesi halinde ağzındaki emziği emiyordu. Tuhaflaştım. Onu görünce sanki bir masalda okuduğum, dağda ölülerin arasında doğan bebek canlanıp gelmişti. Zilan'ın anlattıklarını içinde kana bulanmış melek tüylerinin uçuştuğu garip bir doğu masalı gibi dinlemiştim ama bu bebek, ah bu bebek. Ne yazık ki masal dünyasından gelmiyordu. Şengali, annesinin yüzünü, ölüleri, Göçmen kampını, Hüseyin'i, Adviye Hanım'ın evini, İstanbul'u, sevgi evini hiç görmemiş olan karanlıklar içindeki bebek, ağzındaki emziği emerken yanaklarında oluşan gül goncası gamzelerle sessiz sedasız yatıyordu. Çok uslu bir çocuk bu dediler, hiç ağlamıyor. Doktora gösterdiniz mi diye sorduk. Evet dediler ama henüz bir sonuç yok. Doğrusu sevgi evinde çalışanların bu tedavi işiyle çok da uğraştıkları gibi bir izlenim oluşmadı bende. Alıp göz kliniklerine götürebilir miyiz diye sorduk. Hayır dediler. Buradan çocuk çıkartmak kesinlikle yasaktır. Sadece annesi alabilir. O zaman kalbim çarpmaya başladı işte. Heyecanımı bastırıp merakımı mesleki bir kılıf uydurmaya çalışarak o bebeğin hikayesini öğrenmek istediğimizi anlattım. Anası, babası da demiştim bu arada. Kimdi? Nerelerdeydi? Bu çocuğun başına niye bunlar gelmişti? İsimlerini, adreslerini alabilir miydik? Konuştuğumuz yetkili kurallara çok meraklı olmalıydı ki bunun da kesinlikle mümkün olmadığını söyledi. Ailelerle temas kurmamız yasakmış. Kesinlikle ama kesinlikle yasakmış. Bu etine dolgun orta yaşlı kadının kesinlikle kelimesini çok sevdiği kesindi. Peki dedik. Adını bilmediğimiz bu kişilere bir mektup yazıp size bıraksak kendilerine verir misiniz? Kabul ederlerse bizimle ilişki kurabilirler değil mi? Eğer kadın bir kez daha kesinlikle derse patlayacağımı hissediyordum ama hayret demedi. Tam tersine bunun kurallara aykırı olmadığını söyledi. Annesinin adını bize veremezmiş ama yazacağımız mektubu ona teslim edebilirmiş. Ondan sonrasına karışmazmış. Bebeğin annesinin bizimle görüşüp görüşmeyeceği kendi bileceği işmiş. Nihal, annesi dediniz, babası yok mu diye sordu. Yok dedi kadın. Daha doğrusu bilmiyorum. Annesi haftada bir uğruyor, bebeği görüyor. Peki bebek niye annesiyle yaşamıyor dedim. Kadın söylemekte bir sakınca görmemiş olmalı ki o genç kadının bir evde yatılı hizmetçilik yaptığını, kendi evinin olmadığını, bu yüzden de bebeği yanına alamadığını anlattı. Bu gidişle bebek tedavi edilemez diye düşündüğümü hatırlıyorum. Gözlerini açmak mümkünse bile açılamaz. Çünkü bu işler para ister. Özel klinikler ister. Devlet yurdu nasıl yapsın bunları? Melek Naz Hanım, beni tanımıyorsunuz ama Hüseyin'in çok yakın bir arkadaşıyım. Sizi görmek ve bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Hem bende bir emanetiniz de var. Eğer görüşme isteğimi kabul ederseniz size bu mektubu ulaştıracak olan kişiye yeri ve saati bildiren bir not bırakın lütfen. İşte Melek Naz'a biraz zorlanarak da olsa Arapça yazdığım ilk mektup buydu. Biraz insafa geldiğini hissetmeye başladığım görevli hemşire bu mektubu bebeğin annesi geldiğinde kendisine vereceğini söyledi. Eğer o da bana bir şey yazmak isterse işte kartım burada hemşire hanım. Adres, telefon, e-posta hepsi mevcut. Hemen bana ulaştırmaya söz verdi. Sonra beklemeye başladım. Her gün telefonumun mesaj bölümünü, e-postaları tarayıp durdum. Hiç ses çıkmadı ama 8 gün sonra gelen bir mesaj yüreğimi sevinçle kıpırdattı. Aksaray'da Akın Pastanesi, pazar günü saat 3. Sanırım her gün çalıştığı için izin kullandığı pazar gününü seçmişti. Fatih'teki bakım evinde de pazarları gidiyor olmalıydı. Haftada bir gün demişti hemşire, bir gün geliyor bebeği görmeye. Başkalarının da söylediği gibi her şeyden önce gözleri dikkat çekiyordu. Siyah, çekik, karşısındakine dosdoğru bakan, bakışlarını hiç kaçırmayan, manyetik alan gibi tuhaf bir çekicilik taşıyan gözler. Karşısına otururken, sanki sizi tanıyorum demiştim. Herkes o kadar çok sözünüze etti ki ilk kez görmeme rağmen sizi tanıyormuş gibiyim. Konuşup durdum. Aramızdaki sessizliği bozmak için kendimi konuşmak zorunda hissediyordum. Sanki benim görevimdi bu. O ise tahmin edeceğiniz gibi hiçbir şey söylemedi, sadece baktı. Güçlü olan oydu, susmaya hakkı vardı. Bense ona yaranmaya çalışıyordum. İnsanlar arasında oluşan sözsüz kontratlar bir kez nasıl başladıysa öyle gider. Bu da bize düşen rol dağılımıydı artık. Merhamet istemiyorum. Hiç kimsenin acımasına da ihtiyacım yok. Merhamet de zulmün bir parçası. Ne bana acıyın ne de çocuğuma. Merhamet zulmün merhemi olamaz. Kendisi söylemiyordu bunları ama gözleri söylüyordu. Şengal Dağı gecelerini düşünüyordum o sırada. Karanlık, aysız geceler, dağ halatlarla bağlanmış çakıp sönen yıldızlar. Hayatımda bu kadar, nasıl demeli, nefret etsem değil, meydan okuma desem değil, o kızın bakışlarını anlatan kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Kırgınlık da değil, belki doğru kelime ilgisiz olmalı. İlgisiz bakışlar. Senin merhametin gerekmiyor bana, hiç kimsenin merhameti gerekmiyor diyen bakışlar. Karşımda oturan uzun siyah saçlı, ince yüzlü, genç kız bunları haykıra haykıra söylese bu kadar etkili olmayacak ama susuyor, sadece bakıyor, o bakışlar beni tuhaf bir tedirginliğe sürüklüyor. İlgisiz diye düşünüyorum, evet, ilgisiz, ilgilenmiyor. bu dünyada değil sanki. Yaşayan bir kişinin bakışları bu kadar uzak bakamaz olan bitene. Küstahlık, meydan okuma, öfke, küskünlük, umutsuzluk, acı, yalvarma, kırgınlık, sevgisizlik, gücenme, soğukluk, sitem, incinme, kırılma kelimeleri bu bakışları açıklamaya yetmez. Hele acı kelimesi hiç uygun değil. Belki biraz Zila'nın gözlerinde gördüm bu bakışı. Duygusuz, hiçbir beklenti taşımayan bakışlar. Acının da sevincin de ötesinde geçmiş bakışlar. Melek Naz'da bu bakış daha yoğun, daha derin, daha gizemli. Hadi ne söyleyeceksen söyle bir an önce de bu iş bitsin demek istiyor gibi. Diller döküyorum kıza. Benden bir kötülük gelmez diyorum. Hüseyin'in arkadaşıyım ben. Çocukluktan beri arkadaşıyım. Mardin'e gittim. Başınıza gelenleri öğrendim. Adviye Hanım'ı, Aysel'i gördüm. Şeyhinizle konuştum. Dininizi öğrendim. Melek Tavus'a saygı duydum. Sonra Zilan'ı gördüm. Arkadaşın Zilan'ı. Nergis'in başına gelenleri dinledim. Deyrul Zafaran Manastırı'na gittim. Rahiple konuştum. Yani bugüne kadar senin izinden yürüdüm. Seni bulmak istedim, görüşmek istedim. Merak ettim. Kim bu Melek Naz diye aylarca düşündüm. Sonunda karşı karşıyayız işte ama şimdi de konuşmuyorsun benimle. Arapça anlattıklarımı dinliyor, dudakları mühürlü, yüzünde en ufak bir kıpırdı yok. Belki de haklısın demek istiyorum ona. Zilan da senin gibiydi. Ben acının ötesine geçme kavramını anlayamayan biriyim. Sizler bir eşiğin ötesindesiniz. İyinin ve kötünün ötesindesiniz. Acının ötesindesiniz. Biz bunu anlayamıyoruz ama yalvarırım bana anlamam için bir fırsat ver. Hüseyin'in arkadaşı olduğumu söylüyorum. En yakın arkadaşıyım. Hem de 5 yaşından beri. Düpedüz yalan söylüyorum. Daha doğrusu gerçek ile yalanı karıştırıp onun yanlış anlamasına yol açıyorum. Haberin var mı Hüseyin'e olanlardan diyorum. Döne döne aynı şeyi anlatıyorsam kusura bakmasın kimse. Doğu sarhoşluğuma versin. Her şeyi, herkesi ve her yeri griye boyayan sinsi yağmur altındaki İstanbul'da bir pastanenin formika masasında ıslanmış paltolardan yükselen buharla kahve kokusu birbirine karışırken benimle buluşmuş olmasına duyduğum şükran duygularını belirtmeye çalışarak bu derin bakışlı, kara gözlü, zarif yüzlü genç kadını bana her şeyi anlatmaya ikna etmeye çalışıyorum. Sana yardımcı olabilirim diyorum. Sana yardım edebilirim belki. Nasıl diyor sonunda soğuk, uzak bir sesle. Hüseyin'i geri getirebilir misin? Nergis'i geri getirebilir misin? Toprak altında çürümekte olan bedenleri canlandırabilir misin? Hüseyin benim artık demek istiyorum ona. Beni Hüseyin olarak kabul et. Onun yerine ben varım. Ama söylemiyorum. Bunun yerine hayır diyorum. Ben peygamber değilim. Kimseyi diriltemem. O zaman sus diyor. Doğruluyor. Sandalyenin arkalığına asmış olduğu eski yıpranmış çantayı alıyor. İnce bedenin o yaşa özgü kıvrak hareketleriyle 2 adım atıyor. Ama narin omuzlarındaki çöküş içinde bulunduğu umutsuzluğu ele veriyor. Ben de kalkıyorum. O kapıya doğru yürürken arkasından yürüyüp dur ne olursun dur diyorum. Beni duyuyor ama omuzlarına dökülen düz siyah ipeksi saçlarını savurarak yürümesinden inadını kıramadığımı anlıyorum. Pastanenin buğulu cam kapısını açarak puslu yağmurlu havaya çıkıyor. Yaylı kapıyı açtıktan sonra bırakıyor, kapanmakta olan kapıyı yüzüme çarpmadan tutup ona yetişmeye çalışıyorum. Hızlı adımlarla yürüyor. Biraz önce sinsi sinsi yağan yağmur şimdi bütün ağrılarını indirmekte. Neredeyse koşarak yanına geçiyorum. Olanları değiştirmem elbette diyorum. Ama sana yardımcı olabilirim. Bu yükü tek başına taşıman çok zor. Sanıyorum başa çıkamayacaksın. Oysa ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten olabilirim. Koşar adım bu sözleri söylerken yağmurdan sol şakağına yapışan saçlarıyla çevrelenmiş yüzünü yandan görüyorum. Bana hiçbir şey söylemiyor, cevap vermiyor. Adam yerine koymuyor. Dosdoğru karşıya bakarak yürüyor ve ben, bütün Mezopotamya tanrıları bağışlasın, ne kadar güzel diye düşünüyorum. Hüseyin'in uğruna yanıp kül olduğu kadındaki öz, kadın iradesiyle birleşmiş kadın güzelliği her zaman olduğu gibi içimde garip bir sızı yaratıyor. Bir süre kızın yanağında anlamsız ve kendimi rezil edercesine koşturduktan sonra, peki diyorum, belli ki sizi benimle konuşmaya ikna edemeyeceğim. Bir gün ihtiyaç duyarsanız lütfen beni arayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Son lütfenlerim puslu havada yok olurken, sanki zor durumda olan o değil de benmişim gibi, onun kişilik gücü karşısındaki yenilmişlik duygusuyla, iki irade çarpışmasının kaybedeni olarak, hızlı adımlarla caddede sisin içinde eriyip giden silüetin ardından baka kalıyorum. Aniden onu kaybediyorum diye düşünüyorum. Ondan ayrıldıktan sonra, içine düşeceğim can yakıcı umutsuzluk aklıma geliyor. Yine yüreğimi sivri bir atletle oyuyorlarmış gibi olacak diye düşünüyorum. Umutsuzca arkasından sesleniyorum bir kez daha. Melek Naz, lütfen dur. Daha anlatacaklarım bitmedi. Hem bir emanetim var sana verecek diyorum. Duymuyor beni. Gözlerim önünde uzaklaşıp gidiyor. 9. ayrımın sonu. Sayfa 142.